Herkes konuşuyor.
Profesör Baskın Orhan, hoş geldiniz hocam.
Efendim, iyi akşamlar.
Ersan Şen hatta. Merhabalar hocam.
Merhaba, iyi yayınlar Yavuz Bey.
Şimdi telefon attığımızda Chris Stephens'ın 25 yıldır Türkiye'de olduğu için Türkçesi de iyi ve sorularımızı yanıtlayacak. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Her şey konuşuluyor.
O barikatlarla ilgili halk olarak belki o barikatları kaldırmaya çalışacağız.
Kandil'e geçtiniz mi? PKK'nın yöneticileriyle konuştunuz mu?
Hayır, öyle bir... Hayır.
Orada çok ciddi bir şekilde silah sesleri geldi.
Bu programda yasak yok, yasaklı kimse yok. Kimse yok. Haber almak için, haberi anlamak için. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün canlı yayında 17.30'da RSFM'de, rsfm.com.tr adresinde ve YouTube kanalında. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle başlıyor.
İyi akşamlar. 5 Nisan 2016 saat 17.30 RSFM'desiniz. Ben Yavuz Ohan. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle programına başlıyoruz. Salı günleri zaten Ankara'da siyasetin en çok konuştuğu gündür. Önce Milliyetçi Hareket Partisi grup toplantısını yapar. Daha sonra AK Parti, ardından HDP ve son olarak da Cumhuriyet Halk Partisi. Ama Erdoğan Cumhurbaşkanı seçildikten sonra bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salı günleri programı olmaya başladı. Yani siyasi parti liderleriyle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan da salı günleri mutlaka bir faaliyet esnasında konuşma yapıyor. Bugün de avukatlarla bir aradaydı. Avukatlar günü dolayısıyla ve genelde de gündemi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı konuşmalar belirliyor. Dün akşama dönelim çünkü dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan yine bir vesileyle kameralar karşısındaydı, konuşmasını yaptı. O konuşmada Başbakan Davutoğlu'na cevap niteliğinde bir takım sözleri vardı. Çözüm sürecine ilişkin ve Güneydoğu'da devam eden operasyonlara ilişkin. Cumhurbaşkanı Erdoğan terörle, teröristle Kızılay'ın genel kurulunda konuştu ve hiçbir şekilde pazarlık yapılmayacağını, diyalog olmayacağını, son terörist adalete teslim edilinceye kadar bu sürecin, operasyonların devam edeceğini söyledi. Halbuki bir gün önce Davutoğlu Sur'dan dönerken gazetecilere konuşmuş, eğer 2013 yılındaki pozisyon gerçekleşir, PKK yurt dışına çıkarsa bütün silahlı birimleriyle birlikte her şey oturulur konuşulur demişti. İşte zirvedeki çatlak diye adlandırılan bu farklı bakış ve açılan makas günün gündemiydi. Bugün o nedenle gözler Başbakan Davutoğlu'nun grup toplantısında yapacağı konuşmadaydı. Davutoğlu pergeli açmadı daha fazla ve Cumhurbaşkanı'na yanaştı. Ve PKK'yla hiçbir surette bundan sonra oturup konuşulmayacağını, pazarlık yapılmayacağını söyledi. Yani Sur'da söylediklerinin aksine bugün gündemimizin manşetine de bu konuyu, bu tartışmayı alacağız. Bu arada operasyonlar da devam ediyor. Dün akşam Van'da çatışma vardı. Onun dışında Silopi'de kısa süre önce sokağa çıkma yasağı gündüz saatleri için kaldırılmıştı. Çatışma sonrasında maalesef bir polis şehit oldu. Ve bu polisin şehit olmasının ardından valilik Silopi'de yeniden sokağa çıkma yasağı ilan etti. Hem operasyonlara bakacağız hem de Nusaybin tartışmalarına. Metin Gürcan canlı yayın konuğumuz olacak bu bölümde. Tahir Elçi hayatını kaybedeli 130 günün üzerinde oldu ama hala kim tarafından öldürüldüğüne ilişkin bir bilgi yok. Soruşturma devam ediyor. Bugün avukatlar günüydü ve Diyarbakır'da Tahir Elçi için de bir anma düzenlendi. O anmaya da bakacağız. Orada konuşulanlara da, soruşturmada gelinen son noktaya da. Panama belgelerinde enteresan bir takım gelişmeler var. Uluslararası Gazetecilik Örgütü araştırmacı gazetecileri bir araya getirip bu belgeleri tasnifletmişti ve sonrasında da önceki gün itibariyle yayınlandı. Dünyada kıyamet koptu. Birçok ülkede protesto gösterileri var. Bunların başında da İzlanda geliyor. İzlanda Başbakanı vergi kaçırdığı gerekçesiyle vatandaşları tarafından protesto ediliyor ve istifaya davet ediliyor. O ise ısrarlı, görevimde kalacağım, vergi kaçırmadım diyor. Hatta bir televizyon röportajındaki sinirli tavırları da bütün dünyanın dikkatini çeken ve Panama belgeleriyle ilgili bir simge haline gelen röportajdı. Bunun dışında bu belgelerin Almanya tarafından parayla satın alındığı iddiası da var. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere tarafından da incelendiği. Yani işin içinde başka işler var gibi. Bununla ilgili uzmanlarla konuşacağız. Karabağ konusuna da bakacağız. Azerbaycan'la Ermenistan arasında ciddi bir gerilim var. Karabağ'da çatışmalar devam ediyordu. Bugün öğleden sonra ise ateşkes haberi geldi. Peki niye çıktı bu ateşkes birdenbire? Çatışmalar neden çıktı birdenbire? Ve neden sonrasında ateşkes oldu? Uluslararası girişim hangi noktada? Uzmanlarla değerlendireceğiz. Bir de Ankara'ya bakacağız tabii. Ankara'da dün akşam gen soru vardı. Aile Bakanlığı'yla ilgili gen soru önergesi reddedildi. Ancak çok ciddi tartışmalar vardı kürsüde. Gen soru reddedildikten sonra bakana tebrik kuyruğunun oluşması da çok eleştirildi. Özellikle sosyal medyada. Bütün detayları aktaracağız size. 1,5 saat boyunca birlikte olacağız. Frekanslarımız İstanbul ve Bursa'da 106.4, Kocaeli'nde 93.4. Ayrıca bir de bunu izle.com adresine girdiğinizde bizi YouTube üzerinden görüntülü olarak da takip edebilirsiniz. Başlayalım artık.
Bağdık dedi ki biz siviliz, kimse ateş etmesin. Biz cenazeleri almaya geldik. Biz gittiğimizde cenazeler savrulmuş vaziyette, aracın yanındaydılar.
Silahlı kuvvetler arkada adam bırakmaz. Silahlı kuvvetler hiç kimseyi geride bırakmaz. O çocuklara 16 şehidi almak için gerekirse 100 şehit verilirdi. O çocuklar orada bırakılmaz.
Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün canlı yayında 17.30'da RSFM'de, rsfm.com.tr adresinde ve YouTube kanalında.
Efendim herkesin kafasında aynı soru var aslında. Doğuda ve Güneydoğu'da bazı bölgelerde operasyonlar devam ediyor. Sokağa çıkma yasakları var. Peki bu süreç, bu çatışma nereye kadar devam edecek? Daha dün Türkiye çözüm için bir süreç başlatmıştı. PKK ile, daha doğrusu HDP ile ve Öcalan'la bir takım görüşmeler yürütülmüştü. Bu çerçevede bundan sonra da benzeri olacak mı? İşte bu konuda Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Diyarbakır'da Sur ziyareti sırasında gazetecilere yaptığı bir açıklama çok dikkat çekiciydi. 2013 yılındaki şartlara dönülürse PKK bütün silahlı unsurlarını yurt dışına çıkartırsa oturur her şeyi konuşuruz. Bu cümleler gazetelerde yer aldı. Ve dün Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu sanki tekzip eden nitelikte konuştu ve dedi ki konuşulacak hiçbir şey yok. Biz bu mücadeleyi son terörist teslim oluncaya kadar devam ettireceğiz, adalete teslim oluncaya kadar. Peki arada bir farklı bakış mı var Cumhurbaşkanı ile Davutoğlu arasında? İşte bugün o soru işareti giderildi. Davutoğlu grup toplantısında konuştu ve bundan sonra terör örgütünün elinde silah olan kimsenin muhatap alınmayacağını söyledi. Biz de Diyarbakır'da Başbakan Davutoğlu'nun ziyareti sırasında onun hemen yanı başında olan Diyarbakır Milletvekili AK Parti Galip Ensarioğlu'yla bu meseleleri bir konuşalım istedik. Merhabalar Galip Bey, hoş geldiniz.
Merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ederiz. Şimdi Sur'da yaptığı bir açıklama nedeniyle bu konuda çok ciddi yorumlar da yapıldı. Acaba çözüm sürecinde yeniden farklı bir yöntem denenecek mi? Yeniden o yola doğru gidilecek mi diye Davutoğlu'nun açıklamalarıyla. Anladığımız kadarıyla kastettiği şey bu değildi. Siz yanında mıydınız o açıklamayı yaparken? Çünkü fotoğraflarda hep yanında gördük sizi.
Şimdi tabii yani mesele şu. Yani bundan sonra ne olacak? Herkesin merak ettiği. Acaba bu çatışmalar böyle devam edecek mi? Veyahut da zemini oluştuğu zaman 2013 öncesinde olduğu gibi veya Mayıs'ında ilan edildiği gibi o çatışmasızlık ortamı yeniden olur mu? Çatışmasızlık sürecinin sonlandırılması ile ilgili yeniden bir uğraş olabilir mi diye herkesin merakı bu.
Evet.
Tabii çözüm sürecini ilk defa bu AK Parti hükümeti bugüne kadarki iktidarların yaptığı gibi bu meseleyi işte terör meselesidir, şiddet meselesidir. O zaman güvenlik güçlerine havale edeyim. Bu iş onlar, bu en kolaycı yöntemdir ve bu aslında geçmişte güvenlik bürokrasisinin de veya askeri vesayetin de murad ettiği bir şeydir. Yani bu çatışma üzerinden, siyaset üzerinden de vesayet kurmuş oluyorlardı. Bu çatışmanın devamından herkes yanaydı. Bundan beslenenler vardı, bundan geçinenler vardı. Hem siyasiler hem bürokratik anlamda bu işin devamını isteyenler vardı. Ama ilk defa Türkiye'de bir siyasal irade çıktı. Bu sorunu benim sorunumdur, barışçıl yöntemlerle çözeceğim diye bir süreç başlattı. Bu çok riskli ve önemli bir süreçti. Ama bu
hepimiz de destek olduk bu sürece. Çünkü bu insan ölmeyecek diye.
Tabii Erdoğan gösterebildi. Şimdi benzer dünya örneklerinde de baktığınız zaman dünya sorunlarını aslında böyle çözmüş. Evet, çatışmalı süreçler yaşanmış ama bu çatışmalarla hiçbir şey nihayet bulmamış. Her zaman sonucunda ya örgüt bu şiddetle bir yere varamayacağını anlamıştır. Devletler de eğer bu terörü doğuran bir sebep varsa bu sebepleri ortadan kaldırıp şiddeti sonlandırma ile ilgili çatışmasızlık süreçlerini başlatmıştır. Türkiye de böyle bir süreci başlattı aslında. Ancak maalesef örgüt verdiği hiçbir sözü yerine getirmedi. Yani bu süreçte devlet ve hükümet yüzlerce demokratikleşme paketi çıkardı, yasal düzenleme yaptık. Dilimiz ve kimliğinin önündeki bütün yasal düzenlemeleri bu süreç içinde yaptı. Aynı zamanda bu süreçte bir de çözüm sürecinin yasasını çıkardı. Burada bir takım şeyleri beğenmeyebilirsiniz. Yavaş gidiyor, eksik gidiyor, istediğim gibi gitmiyor diyebilirsiniz ama bu yeniden çatışmayı gerektirmezdi. Veyahut da bu çözüm sürecini istismar edildiği kanaatindeyiz. Bu süreçte YDGH'ı kurup şehirlerde örgütlenip yolların dibine bir yıl öncesinde bombalar konup şehitlikler adı altında 21 yerde merkezler inşa edip bu merkezlerde vergi daireleri ve mahkemeler kurup tamamen bölgeyi sindirme bu bir çözümün iklimini bozan şeylerdi. Çözümü zehirleyen şeylerdi. Ve çözüm niyeti taşıyan bir grubun veyahut da tarafın yapmaması gereken şeylerdi aslında. Ve bütün bunlar bir çözüm süreci içinde yapıldı. Ve bugün de işte AK Parti eleştiriliyorsa siz bunlara meydan verdiniz. Siz bunlara fırsat verdiniz. Görmezden geldiniz. Valilere talimat verdiniz. Güvenlik güçlerine operasyon yetkisi vermediniz gibi birçok eleştiri bugün muhatabı işte AK Parti. Şimdi böylesi bir dönemde hani kandırılmıştık, aldatılmıştık, istismar falan bütün bu duygularla bir taraftan da her gün işte gençler ölüyor, şehirler tahrip oluyor, polis asker şehit ediyor falan her gün onlarca insan ölüyor. Şimdi her gün onlarca insanın öldüğü, şehirlerin tahrip olduğu bir psikolojik ortamda bir bu kadar da eleştirilen bir siyasi parti yapı tabii ki yani yeniden ben müzakere yapıyorum gibi şeyi çok daha temkinli söyleyebiliyor. Çünkü bunun ortamı yok ama Sayın Başbakan'ın dediği gibi ben bu partiyi devralırken genel başkanlığı Cumhurbaşkanı bana iki şey emanet etti. Bunlara çok önem veriyorum. Biri paralel yapıyla mücadele, iki çözüm süreci. Ve çözüm süreci çatışmalı ortam yeniden başlayınca da ifade edilen şey bittiği değildi. Buzdolabına kaldırdıktı. Neydi bunun koşulları? Yeniden oluşuncaya kadar. Nedir bu? Artık güven tamamen sarsılmıştır. Bu olup bitenden, bu kadar yıkım ve ölümden sonra ortada hiçbir şey yokken kimse bu kararları da verme cesareti gösteremez. Örgüt Türkiye'deki silahlı varlığına bir şekilde son verecek ve Türkiye'deki faaliyetlerini bitirecek. Yani bu demokratik siyasete katılımsa eğer silahlı mücadele dönemi bitti, siyasi mücadele dönemi başladı lafının gereğini artık fiilen yapması gerekir ki ondan sonra yeniden bu meseleleri konuşabilelim.
Ya Başbakan Davutoğlu yanlış mı anlaşıldı Sur'da yaptığı o açıklamayla?
Konuşulmaz mı konuşulur? Bakın bütün ben bu kadar niye uzattım ve detaylı
geçmişini
anlattım.
Biraz söyleyeyim.
Buradaki psikolojiyi ve ortamını çok iyi anlaşılması için. Bu hiçbir şekilde AK Parti'nin çözüm sürecine ve böyle bir şeye dönmeyeceği anlamına gelmez. Ama böyle bir şeye dönebilmesinin koşulları da tamamen örgütün silahlı varlığına artık Türkiye'de son vermesi, Türkiye için bir tehdit oluşturmaktan artık tamamen vazgeçmesi ve tamamen demokratik siyasetin kuralları içinde, kurumları içinde yerini almasıdır. Böyle bir şey olduktan sonra zaten toplumsal baskı ve aklın gereği de yeni baştan buna dönülmesini gerektirir.
Bir farklı bakış görmüyorsunuz anladığım kadarıyla. Çünkü başbakanın sözlerinde...
Şimdi siyaset yapıyorsunuz, meşruiyetinizi ve gücünüzü milletten alıyorsunuz.
Pardon. Evet. Şöyle bir çünkü vurgu farkı vardı gibi geldi de bana dünden itibaren baktığımızda. Başbakan Davutoğlu tam da sizin söylediğiniz gibi eğer şartlar oluşursa tekrar oturup müzakere ederiz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'sa son terörist teslim oluncaya ya da etkisiz hale getirilinceye kadar bu süreç devam edecek kararlıyız dedi. Bugün başbakanın ettiği sözde elinde silah olan kimseyle konuşmayız. Aslında baktığınızda bir yere doğru sanki birleştirilebilir bir şey ama farklı bir bakış açısını...
Elinde silah olanla konuşmazsınız ama elinde silahı bırakanla konuşursunuz anlamına geliyor.
Orada bir farklı bakış görmüyorsunuz anladığım kadarıyla Cumhurbaşkanı'nda.
Şimdi bunun psikolojisini ben izah etmeye çalışıyorum. Evet. Siz her gün polis askerlerin şehit olduğu bir ortamda siz bir zafiyet görüntüsü veremezsiniz. Veyahut da siz o ölümüne mücadele veren kesimlerin işte yarın biz yine anlaşırız siz boşuna ölüyorsunuz görüntüsü veremezsiniz. Ancak Türkiye'de eğer birileri bu ülkeye tertip kurmaktan vazgeçerse, şiddetten vazgeçerse, artık bu ülke için bir tehdit olmaktan vazgeçerse ve bunun gereği yönünü de fiilen yaparsa bizim her zaman yani şeyimiz insanı yaşatmaktır ve barışçıl yöntemlerle bu memlekette insanların ölmeyeceği bir ortamı sağlamak.
O zaman oturulup ama, PKK ile konuşulabilir diyorsunuz.
Bakın ben çok net ve detaylı özetledim. Yani bugünkü psikoloji bir takım şeyleri ifade etmenize de engel.
Yani bugün yaşanan can kayıpları. Çünkü onunla ilgili de bir cümlesi var. O da çok eleştirildi. Belki biz ölüyoruz ama en az 10'da, 20'de, 30'da onlardan öldürüyoruz diyor Cumhurbaşkanı bugün yaptığı açıklamada. Bu da yani hep ölüm üzerinden konuşuyoruz ya. Bu biraz rahatsızlık verici gibi görünüyor. Ve tartışma da oradan yürüyor gibi görünüyor.
Bu ölümlerin hani niye durması gerekir? Ölümlerin durduğu yerde belki başka şeyleri konuşuyor olacağız. Daha rahat konuşacağız, sesimiz daha yüksek çıkacak.
Peki kısa sürede öngörüyor musunuz böyle bir durumu? Siz vallahi bunu, o araziyi en iyi bilen insanlardan birisiniz.
Bu biraz Orta Doğu'daki gelişmeler ve PKK'nın tavrına bağlı.
PKK'nın açıklamalarından böyle bir ışık almıyorsunuz anladığım kadarıyla.
Yani PKK tabii çok büyük kayıplar verdi. Yani orada PKK'nın hani yenilmişlik psikolojisi oluşmasın, kitleler üzerindeki gücü zafiyete uğramasın, o psikolojik bir takım unsurlar falan, tabi bunlar hepsi önemli şeyler ama neticede bu iş sürdürülebilir değil bir şekilde. Yani örgütte Türkiye'ye ilişkin bir başka ajandası yoksa, bugüne kadar konuştuğunun dışında bir ajandası yoksa gereğini yapar, ondan sonra Türkiye'de siyasi çevreler ve bu işi çözümü isteyen çevreler daha güçlü bir şekilde bu ülkenin selameti için barışa, huzura katkı sunarlar.
Başka şeyler konuşulabilir diyorsunuz. Bir de dokunulmazlık meselesi var. Dokunulmazlıklarla ilgili hızlı hareket edilmesi gerektiğine ilişkin de çağrılar sürekli yapılıyor. Bölgede bu atmosferi nasıl etkileyecek bir durumdur bu? Ben sizin görüşünüzü çok merak ederim bu konuda.
Yani benim tabii ki dokunulmazlıklar konusundaki tavrım öteden beri benim bilinen bir şeydir. Yani ben dokunulmazlıkların kaldırılmasının doğru olmadığını düşünen biriyim ama bugünkü ortam nedir Türkiye'de? Yani geçmişte de dokunulmazlıklar konuşuldu ama neticede gereği yapılmadı. Çünkü bu çok hassas bir mesele. Ama bazen toplumsal baskı sizi öyle bir yere sürükler ki siz de bir takım şeyleri yapmak zorunda kalabilirsiniz. Yani HDP siyaseti demokratik kurallar içinde yapmaya ve siyaset üretmeye gayret ettiği müddetçe bu dokunulmazlıklarda bir sıkıntı olmaz. Ancak HDP demokratik siyaset yerine PKK'nın bugünkü şiddetini meşrulaştırma çabası içinde olursa yani öyle bir toplumsal başlık oluşur ki kimse önünde duramayabilir.
Pekala. Son soru diyelim biraz mevzunun dışında ama bugün çok konuşulduğu için sormadan edemeyeceğim. Dün akşam A Haber'de katıldığınız bir programda yargı, parlamento, yasama hepsi AK Parti'nin elinde. Aslında bu meseleyi başkanlıkla...
Ben AK Parti'nin elinde demedim de tabii sözler her zaman çarpıtılıyor. Asıl söylenmek istediğim...
Yani Burhan Kuzu da kız bizim, oğlan bizim, oğlan... daha ne istiyorsunuz falan gibi bir cümlesi var. Şimdi ben bakın, de dinledim çünkü. Tabii, o çok eleştirildi. Evet.
Tekrar edeyim. Şimdi bizim başkanlık sistemi taleplerimize karşı çıkan muhalefet niçin karşı çıkıyor? İşte bu yetkiler size yetmiyor. Siz aslında başkanlık sistemini Erdoğan için istiyorsunuz. Siz aslında başkanlık sistemini mevcut yetkiler yetmiyor. Daha güçlü bir liderlik için istiyorsunuz. Aslında siz totaliter ve otoriter bir rejim istiyorsunuz. Ben bunun böyle olmadığını anlatmaya çalışıyorum. Aslında hani bu muhalefetin bizi eleştirdiği sebeplerle olaya bakarsanız şu anki parlamenter sistemde tek başına iktidar olan herhangi biri, bugün AK Parti, dün Anavatan ve evvelsi gün Demokrat Parti veya bir başkası. Yani tek başına iktidarı yakalayan bu demokratik parlamenter sistemde çok daha büyük bir güç elinde bulunduruyor. Yani bu eleştirilerin haksızlığına vurgu yapmak için söyledim.
Yargıyı yani, yanlışlıkla mı ağzınızdan kaçırdınız?
Yok, yanlışlıkla ağzımdan çıkarmadım. Yine tekrar ediyorum. Şu anda
yargıda mı elindedir yanıktan?
Bakın tekrar ediyorum. Parlamentonun denetleme görevi vardır hükümeti. Hı hı. Bugünkü parlamenter sistem içinde kendi hükümetimizi denetlemek diye bir şey mümkün olabilir mi? Kim yaptı bugüne kadar? Hangi siyasal iktidar kendi hükümetini mecliste denetledi? Dolayısıyla bugünkü parlamento
olması gerekmez mi Garip Bey olay yani?
Parlamento denetim görevini yapamıyor bir. İkincisi, yürütmenin başı biziz. Yani şimdiki iktidar, tek başına iktidarsan yürütme sende.
Evet.
Yasama sende. Yasamayı da hangi bakana, hangi yasa lazımsa bir hafta içinde çıkarıyoruz. Yani hangi bakana hangi yasa lazımsa iktidarımız döneminde bir hafta içinde biz meclisten o yasayı çıkarıyoruz. Dolayısıyla yasama ve yürütme iç içe geçmiş durumda. Yani kuvvetler ayrılığı prensibi yok. Yargı meselesine de yargı bağımsız olmakla birlikte sözde ama istediğimiz zaman çıkardığımız kanunlar ve anayasa değişiklikleriyle yargının alanını sınırlayabiliyoruz. Yargının istediğimiz yapısıyla oynayabiliyoruz. Yani bugünkü parlamenter sistem biz hani daha fazla güç ve imkan istemiş olsaydık muhalefetin eleştirdiği gibi bugünkü parlamenter sistem bu gücü ve imkanı size zaten fazlasıyla sunuyor. Bizim itirazımız bunadır zaten. Yani bu demokratik değil, bugünkü sistem doğru bir sistem değil. Kuvvetler ayrılığı prensibi başkanlık sisteminde vardır. Temsilde adalet vardır. Denetleme görevi vardır meclisin. O yüzden yani daha güçlü iktidarlar vardır. Yani bu anlamda.
Ama şimdi kötü örnek olur mu? Yani demokrasi nasıl? Kötü örnek olur mu diye sormak istiyorum. Çünkü yani meclis Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekilleri kendi görevlerini yapsalar layıkıyla bugünkü o tablo ortaya çıkar mı? Her bakanın istediği
sistem
şey
buna müsaade ya da etmiyor. Sistem yanlış, sistemin yanlışlığını anlatmaya çalışıyorum. Yani isterseniz birinin hoşuna gitsin diye biz sistemin var olan yanlışlarını dile getirmeyelim. Yani bugüne kadar 80 yıllık cumhuriyet böyle işlemiş. Kötü örnek dediğiniz şey 90 yıl boyunca kullanılmış.
Peki,
başka türlü bir şey olmamış yani.
Bu düzeltilemez mi parlamenter sistem i̇şte içinde bu mesele? Ya illa başkanlık mı gerekiyor parlamenter sistemle?
Ya başka şeylerle konuşursunuz ama bugünkü Türkiye'nin ihtiyaçlarına cevap vermiyoruz. Türkiye'nin önünü açabilmek için, Türkiye'nin hedeflerine ulaşabilmesi için sorunu. Şimdi biz yıllarca işte şeyi tartışıyoruz. %10 barajı temsilde adaleti sağlamıyor diyoruz. Başkanlık sisteminde temsilde adalet var. Baraj sıfıra iniyor. Biz yıllarca başkanlık sistemi gibi sistemleri niye savunuyoruz? İşte koalisyon hükümetlerinde hiçbir şey yapamadık. Tek başına güçlü hükümetlerde Türkiye'de hem ekonomik hem demokratik reformları yapabilme fırsatını buldu Türkiye. O zaman yönetimde istikrarı sağlayan bir başkanlık sistemi yönetimde istikrarı sağlıyor. Temsilde adaleti sağlıyor. Kuvvetler ayrılığı prensibi tam olarak işliyor ve meclisin denetleme şeyi var. Yani biz başkanlık sisteminin niçin gerekli olduğunu ve avantajlarını anlatmaya çalışıyoruz. Parlamenter sistemin de dezavantajlarını anlatmaya çalışıyoruz. Ben siyasetçiyim. Benim görevim de yani bunları anlatmak. Ve bunları ben anlatıyorum. Yani bunları anlatmak suç mu?
Yok değil tabii ki. Takdir edersiniz ki şimdi tabii bunun tam karşıtı görüşler de olabilir. Parlamenter sistemle yönetilen ve son derece demokratik olan ve demokrasiyi demokrasiyi zihniyet olarak kabul etmiş ve kendi yükümlülüklerini bilen milletvekilleriyle yasama sistemini yürütebilen çok ciddi ilerlemiş ülkeler de var. Onlar da başka türlü örnek gösterilebilir elbette. Peki çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için Galip Bey. Sağ olun. Galip Ensarioğlu AK Parti Diyarbakır Milletvekili, iki husus önemliydi Galip Ensarioğlu ile konuşurken. Bunlardan birincisi Galip Ensarioğlu Diyarbakır Milletvekili AK Parti'nin ve bölgedeki gelişmeleri en iyi takip eden isimlerden birisi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün dokunulmazlıklarla ilgili konuştu. Onu aktaracağım ne söylediğini. Çünkü iki başlık orada öne çıkıyordu. Birisi dokunulmazlıklar, birisi de akademisyenlere bakış. O iki konuda da Davutoğlu'yla, Başbakan Davutoğlu'yla söyleminde farklılıklar vardı. Ancak Ensarioğlu'nu bitirelim. Ensarioğlu dokunulmazlıkların kaldırılmasına ezelden beri karşı olduğunu söylüyor. Biraz HDP'nin bu konuda adım atması gerektiği kanısında. Ama onun dışında da başkanlık sistemiyle ilgili dün akşam söylediği A Haber'de sözler çok konuşulmuştu. Yargı elimizde, yasama elimizde, yürütme elimizde. Daha ne isteriz ki? Başkanlık sistemini istiyoruz çünkü daha demokratik bir sistem olsun biçiminde bir konuşması vardı. Yargının ellerinde olduğu konusunda bir itiraf olarak algılandı ve çok konuşuldu bu mesele. İşte ona da söyledi. Ne yapalım, gizleyelim mi? Hayatın gerçeği işte, yargının alanını değiştirebiliyoruz. Hareket alanını farklılaştırabiliyoruz. Yasalar çıkartabiliyoruz. Bu bizim elimizde. Bunu var iken yok diyelim ve üzerine siyaset mi yapalım? Yokmuş gibi mi davranalım dedi. Bence samimi ve dürüst davrandı. Evet, yargı iktidarın elinde, tıpkı yasama iktidarın elinde olduğu gibi. Ama milletvekillerinin de sorumlulukları var. O sorumluluklar hiç konuşulmuyor. İlla başkanlık sistemi değil tabii ki. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarıyla devam edeceğim. Birazdan da Metin Gürcan'a bağlanacağız. Saat tam 6 gibi kendisini arayacağız ve 6'da bizimle beraber olacak. Ama Erdoğan'ın gerçekten bu akşam yaptığı açıklamalar da enteresandı. Onlardan en önemlisi akademisyenlere ilişkin yaptığı açıklamaydı. Hatırlayacaksınız, kısa süre önce Başbakan Davutoğlu sanıyorum Orta Doğu'da bir ülkeden dönerken, Ürdün'den dönerken yapmıştı bir açıklama ve şöyle söylemişti akademisyenlerle ilgili olarak. Bu suça ortak olmayacağız bildirisine imza atan akademisyenler Esra Mungan, Kıvanç Ersoy ve Muzaffer Kaya'nın tutuklanmasına tepki göstermiş ve ben prensip olarak hüküm verilene kadar eğer herhangi bir hukuki zorunluluk yoksa insanların tutuklu yargılanmalarına karşıyım demişti ve devam etmişti, bununla kalmamıştı. Sonunda beraat olursa özgürlüklerin kısıtlanması geri ödenemeyecek bir haktır. Buna en büyük bana en büyük cezayı versinler ama konuşma, yürüme özgürlüğümü elimden almasınlar demişti Davutoğlu. Son derece demokrat bir bakış. Ama bununla da kalmamıştı, devam etmişti. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki akademisyen Esra Mungan, geçmişte başörtü yasağına da karşı çıkan bir isim. Onunla ilgili olumsuz kanaatim yok. Aksine özgürlükçü tutumunu duymuş olduğum bir isim demişti. Bu açıklaması hükümete yakın ya da Cumhurbaşkanı'na yakın medya tarafından sansürlenmişti Başbakan Davutoğlu'nun. Aslında sansürlenmesinin de bir nedeni varmış. Niye? Çünkü bugün Cumhurbaşkanı bu meseleye biraz farklı yaklaşıyor, onu gördük. Cumhurbaşkanı avukatlarla bir araya geldi sarayda ve orada yaptığı konuşmanın bir bölümünde şöyle söylüyor. Avukatlık bürosu adı altında terör örgütünün birimi olarak çalışan sözde avukatların bulunduğunu biliyoruz. Hiç şüphemiz yok. Aynı durum gazeteci kimliği, akademisyen kimliği, doktor, öğretmen kimliği taşıyanlar için de geçerlidir. Şüpheniz var mı? Son zamanlarda efendim işte neymiş? Akademisyenler tutuksuz yargılansınmış. Suçluysa, yardım ettiyse tutuklu yargılanacak. Diğerinden onun ne farkı var? Diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi bir tarafta Başbakan Davutoğlu'nun sözleri, bir tarafta da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın akademisyenlerle ilgili sözleri. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, dedim ya, salı günleri grup günü diye siyasi parti liderleri tek tek çıkıp konuşurlar grup toplantısında, milletvekillerine ve kamuoyuna hitap ederler. O siyasi parti liderlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan da eklendi. Son haftalarda salı günleri yapıyor konuşmalarını ve genelde de gündemi belirliyor. Bugün de öyle görünüyor. Hem akademisyenlerle ilgili yaptığı açıklama dolayısıyla hem de PKK ile mücadelede yeni bir yöntem önermesi nedeniyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle diyor: bizim bu vatan topraklarımızı ne yazık ki kendilerine göre operasyon yapanlar, oraları adeta tarla haline dönüştürmek isteyenlerle güvenlik güçlerimiz onlara gerekli dersi veriyor. Belki bir ölüyoruz biz ama en az 10'da 20'de 30'da onlardan öldürüyoruz diyor. Ve devam ediyor: PKK'ya destek verenler, teröre destek verenler vatandaşlıktan da çıkarılmalı diyor Cumhurbaşkanı. Bir de serzenişi var dokunulmazlıklarla ilgili olarak. Bunun tam olarak kime hitaben yapıldığını anlamadım konuşmanın ama bir bölümüyle sanki yine hükümeti ve Başbakan Davutoğlu'nu hedef alır gibi. Şöyle diyor: son dönemlerde gündemde olduğu halde ağırdan alınan dokunulmazlık meselesinin bir an önce halledilmesi gerekir. Öylesi böylesi yok. Nasıl olacağı ortada. Bir an önce mesafe kat edip kim geliyorsa onlarla beraber yola devam edip yasal düzenlemeyi parlamentodan süratle çıkarmak lazım. Bu bölümü doğrudan Davutoğlu'na. Geciktirmenin hiçbir anlamı yok. İpe un sermenin de anlamı yok. Hala birileri ipe un seriyor. Yok şuraya kadar mı, buraya kadar mı? Bunlar Sayın Başbakan çıktı açıklamayı yaptı. Buyurun, hangi partiden olursa olsun bunların dokunulmazlıklarının kaldırılması, yargı ortada, yargılama merciği siyaset değil, yargının önünü açın diyor. Hem hükümete hem de muhalefete hadi bu meselede hareket edin diyor Cumhurbaşkanı. Bu konuşmalarıyla da herhalde diğer dört liderden daha çok konuşulacak gibi yarın. Şimdi kısa bir reklam arası verelim. O reklam arasından sonra hem Güneydoğu'daki operasyonları hem o operasyonların nereye doğru evrileceğini Metin Gürcan'la konuşacağız, güvenlik analisti.
Dünya durmuyor. Ne Türkiye, ne Avrupa, ne Orta Doğu bir türlü durulmuyor. Dünyamızın nabzı her gün eksende, Ceyda Karan'la atacak. Uluslararası arenadaki sıcak gelişmeler, taze analizler. Yani dünyanın ahvali. Her gün saat 16-17 arasında eksende.
Yavuz Ohan'dan Bir de Bunu Dinle devam ediyor.
Efendim, programın başında çözüm sürecine farklı mı bakıyor acaba Cumhurbaşkanı'yla Davutoğlu dedik. Çünkü iki farklı açıklama vardı ama Davutoğlu'nun bugünkü açıklamayla Cumhurbaşkanı'na yakınlaştığını ve farklı anlaşıldığını ima eder tarzda konuştuğunu söyleyebiliriz. Doğu'da ve Güneydoğu'da operasyonların devam ettiğini de aktarmıştık. Dokunulmazlıklar meselesini gündeme getirdik. Bu çerçevede Silopi'de maalesef bir polisin şehit olduğu bilgisini de aktardık size. Kısa süre önce sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı ilçe Silopi PKK'dan tamamen temizlendiği de söylenmişti. Bunun dışında Nusaybin'de çatışmalı sürecin devam ettiğini söyleyebiliriz. Hala Nusaybin çok konuşuluyor. Çünkü PKK'nın orada güvenlik güçleriyle yaptığı mücadelede veya çatışmalarda çok sayıda maalesef kayıp veriliyor ve buna ilişkinde tartışmalar sürüyor. Mardin valisi üzerinden de devam ettiğini biliyoruz. Nusaybin'e dikkat çeken isimlerden birisiydi Metin Gürcan, güvenlik analisti. Ama sadece Nusaybin değil tabii, bölgeye ilişkin yaptığı analizlerle de dikkat çeken bir isimdi. Şimdi telefon attığımızda ve hem bu süreci konuşalım istiyoruz. Metin Gürcan bir de bunun içeride değil de daha çok kaynağının dışarıda olduğuna da hep dikkat çekmişti. Oradan da biraz Suriye'ye doğru gelişmeleri konuşalım istiyoruz Metin Gürcan'la. Merhabalar Metin Bey.
Merhabalar efendim.
Bu biraz kötü haber gibi geldi bana. Bilmiyorum, üzerine yorum yapmak ister misiniz? Silopi'de.
Silopi, evet.
Evet, çünkü temizlendiğine ilişkin bilgi verilmişti. İşte orada güvenlik önlemleri tam olarak alınacaktı. Ve polis zırhlı aracına roketle saldırı sonrası bir polis maalesef şehit oldu ve 4 polis de yaralandı. Bitmiyor mu yani? Orası kontrol altına alınamaz.
Şimdi efendim, bu çatışmanın genel karakteristiğidir. Yani hem sahada üzerinden mermi geçenler bilir. Hem de bu işi ciddi anlamda kafa yoranlar bilir, akademik anlamda da. Yavuz Bey, çatışma yapışkandır. Yani yapışkan olduğu için kolay kolay bulunduğu yerden çok sökemezsiniz çatışma dediğimiz şeyi. Yani sert, silahlı anlamda söylüyorum.
Evet.
Şimdi Silopi'de tabii bir görev tamam açıklaması, sonrasında Sayın Başbakan'ın ziyareti ve yeniden inşa ve imar sürecine geçileceği net ifadelerle belirtilmişti.
Hatta pilot bölge olarak
sonra da bu süreç başlayacağını, evet, biz düşünüyorduk ama tekrar tabii çatışma haberleriyle Silopi gündeme geldi. Hani burada biz tabii ki onu ben bir yazımda da belirtmiştim. Yani Silopi'de acaba bütün YDG'li bu gençler, teröristler artı kadrolular tamamı etkisiz hale getirildi mi yakalanarak veya diğer şekilde, veya bir şekilde bunlar buharlaştılar mı? Bu önemli bir soruydu. Yani şu anda hani Silopi'deki biraz da endişe verici gelişmeler hani biraz ikincisi olduğu yolunda. Yani örgüt bunda neyi amaçlıyor diye bana sorarsanız. İşte tam da bu çatışmanın yapışkanlığı kavramıyla ben bunu açıklamak isterim size. Yani bir şekilde PKK örgüt veya hatta örgütün orta düzey karar alıcıları, ki ben bu argümanı sürekli vurguluyorum biliyorsunuz sizin programınızda,
evet,
da
evet,
yerelleşme argümanı üzerinden.
Evet.
Yani bir türlü bu çatışmanın bittiği birinci dalgada, yani Silopi, Cizre, Sur, İdil bölgesi. İkinci dalga halen devam ediyor. Konuşacağız birazdan. Yüksekova, Nusaybin,
evet,
ve özellikle işte şey bölgesi, Şırnak merkez. Belki üçüncü bir aks Van civarı açılabilir. Bilemiyoruz.
Dün akşamki yani, çatışmalardan da öyle bir işaret almış, evet, durumdayız.
Evet. Yani çatışmaların yapışkanlığı üzerinden kesinlikle ve kesinlikle yeniden inşa sürecine geçilmesine izin vermeyeceği gibi bir anlama biz olayı sürüklüyoruz. Yani Silopi bu anlamda sembolik bir yer.
Evet.
Hani buradan da şuna gelmek istiyoruz. Yani bir denge haline oturtmak istiyor belki örgüt bunu. Yani kimsenin hani yenişemediği böyle bir askeri denge hali deriz biz buna, bu yapışkanlık üzerinden. Yani biz her yerde görev tamam, artık yeniden inşaya geçiyoruz açıklaması yaptıkça, bu açıklamanın hemen akabinde belki bir hafta sonra, belki birkaç hafta sonra tekrar çatışmaları oralarda başlatarak çatışma halinin devam ettiği konusunda bir algı oluşturmaya çalışıyor ve buradan da umutsuzluk ve acaba işler söylendiği gibi ters yani doğru gitmiyor mu, ters mi gidiyor tarzında bir endişe. Yani yaratılmak istenen şey budur. Bunu yakalamak lazım. İşte burada da şu kritik ön plana çıkıyor. Yani şimdi Silopi'de çatışmalar yeniden başladı. Sokağa çıkma yasakları yeniden başladı. Tam da yeniden inşanın ortasındaydık.
Evet.
Hani ne
planlar
oldu?
Yapalım.
Yaralar sarılacaktı. Kalpler ve beyinler tamir edilecekti. Mağduriyetler giderilecekti. Bakın çatışma hali hala devam ediyor. Buradan da işte sahadaki bir türlü çatışma sonrasına geçememe durumu. Bir de Sayın Başbakan'ın ziyareti ve Silopi'deki konuşmalarını hatırlarsınız. Yani beklentileri çok yükselten türden açıklamalardı. Bugün gene mesela grup toplantısında vurguladığı şeyler. Ama bir türlü bu beklentileri yükselten türden açıklamalar, ama bir türlü sahadaki gerçekliğin çatışma sonrasına evrilememesi.
Evet.
İşte bu ikisi arasındaki farktan hayal kırıklığı ve uzun vadede öfke. Bu öfke kime yönelir derseniz, tabii ki bunu bilemiyoruz şu anda, ama hani bölgedeki vatandaş, doğrudan çatışmanın mağduru ve onu aşmak isteyen vatandaş da bu öfke uzun vadede eğer iyi yönetilemezse, ben biraz karamsarım burada, devlete yönelebileceği kanaatindeyim. Çünkü çatışma sonrası yeniden inşada muhatap devlet. Yani halk karşısında onu görüyor. Niçin aşamıyorsun? Niçin aşamıyoruz? PKK'nın böyle bir kaygısı yok. En azından yani kitle üzerinde biz gördük ki Hendek Barikat stratejisinde de bunu hissettik. Bir meşruiyet sorunu çok daha yaşamıyor. Çünkü PKK'nın bence temel başarı kriteri Türkiye'nin güneydoğusundan ziyade Suriye kuzeyi.
Evet.
Suriye kuzeyindeki kazanımlar üzerinden ve ben görebildiğim kadarıyla mevzulara bölgesel bakan PKK'nın stratejik aklı Türkiye'yi ikincil, yani tali cephe olarak görüyor.
Yani sürüncemede bırakmak belki, değil mi?
Evet, Suriye kuzeyine müdahale edememesi için bu tarz bir çatışma yapışkanlığını kullanarak mevcut anormal durumu bizim tarafımızdan normalleşmesini istiyor. Yani şöyle söyleyeyim ben size, benim görebildiğim kadarıyla biz sürekli yeniden inşaya geçiyoruz. Çatışmalar tamam, burada da bu işi bitirdik mesajları vereceğiz. Ama bir süre sonra bu tarz Silopi örneğinde olduğu gibi şeyleri göreceğiz, okuyacağız, yaşayacağız. Ve mesela siz de biz 3 ay sonra beni arayacaksınız Metin Bey. Yine aynı şeyleri konuşuyor olacağız.
Peki bu çözülemez bir şey mi Metin Bey? Yani bu buharlaşma meselesi sizin çok üstünde durduğunuzla bir durum. Bu çözülemez bir şey mi? Yani tek tek tespit
edilemiyor
mu? Hocam şimdi
işte oradan da Nusaybin'e geçmeliyiz. Şimdi benim görebildiğim kadarıyla bunu sürekli ifade etmeye çalışıyorum. Suriye'de yaşananlar bir kar topu. Bu giderek büyüyor. Ve her nedense Türkiye'ye ve Türkiye sınırına doğru gidiyor. Yani Suriye bir şekilde Türkiye sınırıyla yapışıyor. Ve Suriye'nin içindeki her şey Türkiye'ye doğru taşıyor. IŞİD Suriye'de ve Irak'ta sıkıştıkça cepheyi genişletmek için, derinleşebilmek için Türkiye içine doğru çatışmayı taşıyor. PKK da belki
Suriye'deki dinamikler ve Irak'taki dinamikler paralelinde Türkiye'deki çatışmayı yönetmeye çalışıyor. Yani aslında ki bu manzara budur. Bu nedenle, tam da bu nedenle bence şey çok çok önemli bir sorun. Yani ben halen daha, yani bu konulara kafa yoranı hem sahada hem de akademik anlamda çalışan bir insan olarak PKK'yı yenmeliyiz. Tamam, yenmeliyiz de biz o yenmeyi nasıl tanımlıyoruz? Yani evet, biz ne yaparsak PKK'yı yenmiş olacağız? Bu konudaki başarı kriterimiz ne? Yani çatışma bir süreçtir. Ölçemediğiniz süreci değerlendiremezsiniz. Yani hangi kriter üzerinden biz PKK'yı yenmekte miyiz? Yenememekte miyiz? Veya bu çatışmaya neye evriliyor? Bu konuda devletin siyasi aklının net bir duruşu yok. Yani benim görebildiğim kadarıyla Sayın Cumhurbaşkanı etkisiz hale getirilen teröristler üzerinden bir net duruş ortaya koyuyor. Bugün de dediğiniz gibi Sayın Başbakan aynı minvalde şeyler söyledi. Ama benim açıkça söylemem gereken şey, hani bu tarz düşman merkezli doğrudan örgütün fiziki varlığını ortadan kaldırmaya yönelik son terörist
teslim oluncaya kadar
evet, anlayışıyla yapılan mücadele tarzı hani ne kadar çalışıyor o ortada. Ben hep şunu söylüyorum, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar şu an güvenlik güçleri sahada, hem kırsalda hem kentte zaten büyük bir mücadele içerisinde. O son terörist, o ünlü son terörist kırsaldaysa veya sahadaysa sorun yok, zaten hallederler. Ama işte benim sorum şu, çok ontolojik varoluşsal bir soru: bu son terörist annesinden henüz doğmadıysa, eğer bu son terörist annesinden henüz doğmasıysa sahadaki askerin buna yapacağı bir şey yok.
Çok
İşte kritik. Bu nedenle diyorum, güvenlik zafiyeti mi, istihbarat zafiyeti mi tartışmalarından önce belki işi doğru zemine taşımak için bir entelektüel akıl, yani sizin benim gibi aydınlar, işte gazeteciler, akademisyenler artı siyasi akıl zafiyetini tartışmamız lazım. Burada da bence temel başarı kriteri etkisiz hale getirilen teröristten ziyade örgüte katılımlar. Evet. Yani şu anda bir sahadan hiçbir ben veri alamıyorum. Yani net bir yani doğru objektif teknik bir analiz tarzında. Yani şu anda mesela bu son çatışmalardan sonra örgüte katılımlar azalmakta mıdır, artmakta mıdır? Bunun üzerinden ben bir başarı kriteri kurabilirim ve yeniyor muyuz, yeniliyor mu veya yeniyor muyuz PKK'yı, bunu düşünebiliriz ama işte bu konuda net bir sağlıklı verimiz yok.
Tek bir İngiliz.
Buradan da şuna gelmek istiyorum, örgüte katılımlar, evet, ve sürekli eleştirdiğim şey, sizin programınızda da onu yapmıştım. Biz şunu yaptık bence, YDG'li gençler, ben onlara kazara teröristler diyorum. Şu anda Sayın Cumhurbaşkanı'nın akademi, harp akademilerindeki görüşme yani konuşmasına 5400 diyor etkisiz hale getirilen, yani evet, ölü ve sağ olarak ele geçirilen, yakalanan. 6-7 bine kadar da biz bölgede gözaltına alınan terörist biliyoruz ki bunların çoğu YDG'li. Bunlar 6-7 seneyle belki yargılanacaklar, hapislerde geçecek yılları. Şimdi biz örgütün daha kadrolarıyla bu YDG'li, kentli, o sokağın, o mahallenin çocuklarını birleştirdik, birbirine yapıştırdık. Ve bu çatışma dinamiğiyle bu aradaki yapışkanlığı daha da kemikleştirdik. Şu anda aslında kırsal ve köylü bir örgüt olan PKK'yı bence işte bu çatışmayla, çatışmada bizim uyguladığımız şiddet düzeyiyle kentli bir örgüt haline getiriyor muyuz? Bu da bence önemli bir soru. Çünkü bu YDG'li gençler hapisten çıktıktan sonra ne yapacak? Yaklaşık sayıları 10 bin 15 bine varan gençler, aileleriyle birlikte düşünürseniz bir 150 bin kişilik bir habitattan bahsediyoruz. Yani PKK'nın dönüşümü, kurumsal yapısal dönüşümünde kentli hale gelen bir örgüt hale gelme çabasında acaba biz istemeden de olsa buna katkı mı sağlıyoruz? Evet. Bu da bence önemli bir soru.
Katılımlarla ilgili belki biz dinleyenler aydınlanır diye söylüyorum. Bir tek bir İngiliz gazetecinin yaptığı röportajlardan Cizre'den katılımların çok arttığına ilişkin bilgiyi aktarmıştı PKK kaynaklarına dayanarak, ama tabii ne kadar güvenilir bilemeyiz.
Ama şunu söyleyebilirim, yani benim görebildiğim, ben şimdi tabii çeşitli yorumlar var. Yani bu çatışmalardan sonra halk PKK'dan soğudu mu, yoksa PKK'ya daha da mı sempatiyle bakıyor? Yani PKK bölgedeki, evet, tabanını genişletti mi, daralttı mı? Hı hı. Yani bu konuyla alakalı sahadan net objektif bir bilgi alamıyoruz. Ama şunu söyleyebilirim size, benim gözlemlerim, PKK'nın ben halk nezdindeki tabanı genişledi mi genişlemedi mi cevaplayamam size. Ama şu çok net, PKK sempatizanı kitleyi daha da radikalleştirdi bu çatışma.
Çok,
yani
çok önemli.
Daha da radikalleştirden kastım şu işte bu araç hareket halindeki araçla yapılan intihar saldırıları, evet. işte diğer saldırılar, daha böyle radikal eylemler, daha önce PKK'nın en azından mücadele tarihinde bu kadar sıklıkla rastlamadığımız türden. Biraz da genç doğalı demiştim, artı Suriye Kuzeyi Rojava'nın baskısı. Daha da genç yani radikalleştiğini gözlemleyebiliyorum. Açıkçası bu da benim için endişe verici bir trend.
Rahatsız edici. Peki Nusaybin'e geçersek, Nusaybin simgesel bir yer mi? Az önce söylediğiniz o çatışmanın yapışkanlığı meselesinin en rahat uygulanacağı bölge mi?
Zaten söylemiştim onu. Yani stratejik düğüm noktaları Suriye'yi, Suriye kuzeyindeki gelişmeleri Türkiye'ye bağlayan Nusaybin'in hemen karşısı Kamışlı aslında bir duvardır. Yani hani bir evin bahçe duvarı gibi düşünün. Nusaybin'le Kamışlı'yı birbirinden evet. ayıran Cizre de aynı şekilde. Şimdi Suriye'deki hararet, sıcaklık ister istemez Nusaybin'e yansıyor. Yani şu belki sorulabilir. Yani biz bunu niye kesemiyoruz bu sınır? Şimdi efendim yani artık ne kadar teknoloji kullanırsanız kullanın. İşte tüneller, farklı imkanlar, aklın akılla mücadelesi bu. Yani şimdi yani bu sabah uyandığında akşam yatasıya kadar ben bu işi nasıl sınırı geçerim diye kafa yoran ve bu konuda ölümüne cesaretle bu işe sarılan bir insan kitlesiyle karşı karşıyasınız. Zor. Yani burada da ister istemez tabii ki Nusaybin çok ciddi hazırlığı olduğunu da görüyoruz örgütün. Mesela patlayıcılar boyutunda yani ilk kez daha önceki yerlerde görmediğimiz patlayıcıları doğrudan evlerin temellerine yerleştirme ve onları sıvama. Güvenlik güçlerinin tabii bu işlerini çok zorlaştırıyor. Yani bakıyorsunuz dışarıdan hiçbir emare yok. O evin güvenli ev bilip içine giriyorsunuz. Arama taramayı da mutlaka yapmanız lazım ama işte içine girdiğinizde patlatılıyor temelleri ve
çok girişler
ve göçük altında kalıyorsunuz. Hani bu da çok zor. Yani bugüne kadar terörle mücadelede belki hiç görmediğimiz türden şeyler bunlar. Yani göçük altında kalarak hayatını kaybeden şehit olan güvenlik personeli zor. Yani ben şeyde katılmıyorum yani Nusaybin'de hani farklı tartışmalar vali sayın vali ve şey üzerinden ben zannetmiyorum herhalde böyle bir şey olacağını ama tabii Nusaybin'in zorluğunu biraz Suriye yakınlığı ve Suriye'deki gelişmeler doğrultusunda Nusaybin'e özel örgütün çalıştığıyla açıklayabiliriz.
Belki de son herhalde operasyonların tamamlanacağı bölgelerden biri evet. olacak Nusaybin öyle görünüyor en azından bugünkü yığınaktan da. Yüksek Kova ve Şırnak'la bir şey ilgili bir şey söyleyecekseniz alalım biraz Suriye konuşalım istiyoruz. Çünkü siz her konuşmanızda bu meselenin aslında kaynağı Suriye ve Suriye'deki gelişmeler diye de altını çiziyorsunuz.
Yüksekova yani Şırnak'la alakalı yok. Yani şu an için tabii Yüksekova da hareketli ama Nusaybin ön plana geçmiş durumda. Yüksekova'nın tabii bir de özel hassasiyeti biliyorsunuz sınırda bir yer. İran-Irak sınırı içerisinde. Tabii o anlamda da sembolik önemi olan bir yer. Yine hazırlıklı olduğunu gördüğümüz bir şey ama burada Yüksekova'da özellikle güvenlik güçleri de çok hazırlıklıydı. Şu an itibariyle durum kontrol altında gözüküyor ama tabii bilemiyoruz.
Güvenlik açısından yapılan bir yanlış, şu yanlış yapılıyor diyebileceğiniz bir şey var mı bu operasyonlarda?
Yok hocam yani bunu net söyleyebilirim. Yani güvenlik açısından yani burada böyle bir yerde şu ortamda ve şu anda ancak böyle mücadele edilir. Daha öncesinde sizle konuşmuştuk. Bu şiddet dalgası başladığında yani Temmuz sonrasındaki süreçte özellikle Kasım ayından sonra
evet.
bu iş bir tasarım sorunu nasıl tasarlanırdı? O zaman siyasi karar alıcılar farklı şekilde bu dinamiği tasarlayabilirdi. Ama şu anda Okyay'dan çıktı. Bu tasarım tabii siyaseten karar alıcının sorumluluğudur bu. Ama artık askerin yapabileceği bir şey yok yani bugün, inisiyatif marjları çok dar.
Bugün MHP Genel Başkanı halka 3 gün süre verin çıksınlar ondan sonra da yerle bir edilsin diyor mesela Nusaybin.
Kendisi o zaman Sayın Başkan mesela Nusaybin'e gitsin olayları yerinde görsün ve çağrıyı orada yapsın o çok daha anlamlı olur bence. Hatta kendisi çaba sarf etsin halkla kucaklaşsın vatandaşın zorluklarını sıkıntılarını orada görsün. Bence sahada böyle bir girişimde bulunması Türkiye'de çok ezber bozan bir hareket olur ve Türkiye'nin de ihtiyacı olan bir hareket aslında.
Yoksa diğeri zaten klasik.
Tabii peki. ki bu çağrıyı Nusaybin de yapsın, kendisi halkla buluşsun ve kucaklaşsın. Çok sembolik, önemi hatta çok asimetrik etkileri olan ülkenin mevcut kutuplaşmasını düşüren, mevcut yarılmaları ortadan kaldıran çok pozitif bir eylem olur bence.
Peki Suriye tarafındaki gelişmeleri nasıl görmek lazım? En son Cumhurbaşkanı Erdoğan...
Suriye hareketli, evet efendim.
Yani, Erdoğan Amerika ile birlikte herhalde biraz
Suriye
daha farklı
Kuzeyi
bir noktaya gidiyor.
Suriye Kuzeyi çok daha önem evet. kazanacak. Son 3-4 yani hafta çok kritikti. Bundan sonrası da önümüzdeki 3-4 ay, yani özellikle Haziran'a kadar çok hızlı bir süreç göreceğiz. Şimdi Amerika tabii bir kararsızlık yaşıyor. Membiş çok ön plana çıkıyor.
Evet.
Yani Suriye güneyinde özellikle Palmira bölgesinde Esad güçleri Rusya ile birlikte çok ciddi kazanımlar içerisinde. Suriye kuzeyinde bu kazanımlara paralel bir başarı hikayesi yok. Bunun olmamasının sebebi de Türkiye'nin biraz direnci. Bu Türkiye'nin direnci ve PYD konusundaki sıkıntılar Amerika'nın aşamadığı. Hal böyle olunca da bu ister istemez ekstra bir stres sıkıntı demek. Ama burada şuna da dikkatinizi çekmek isterim. Buyurun. Onu biz yakalayamıyoruz. Söylemek isterim. Suriye kuzeyinde PYD'nin ortağı Pentagon, Amerikan Savunma Bakanlığı, muhaliflerin ortağı CIA. Yani burada da topal ördek görünümündeki, yani artık geçici olan Obama yönetiminin bence çok inisiyatifi yok. Yani burada da Amerika ile ilgili çalışmalar yapan herkes bilir ki Afganistan ve Irak tecrübelerinden sonra Pentagon ile CIA arasında da sürekli bir böyle bir kurumsal rekabet, bir sürtüşme hali vardır. Bence bu da sahaya yansıyor. Bu nedenle Amerika sahada özellikle tek ses, tek nefes bir görüntü veremiyor. Yani o da önemli bir karmaşıklığı arttıran dinamik.
Peki son olsun da PYD'nin bu gidişi, tabii ki topal ördek benzetmeniz de burada önemli ama öyle bir görüntü var ki o Memmiç'te özellikle PYD'nin hareket etmesi konusunda sanki Türkiye'de bir pazarlıkta sürüyor. Bütün bunların gelişimine göre Türkiye PYD ile ezber bozan bir hareket yapar mı, yapabilir mi, yoksa o trende kaçtı mı?
O tren kaçtı efendim bence. Şu anda o belki dönüş yapılabilir ama hani birinci istasyondaki kadar görkemli olmaz. Hı hı.
Yani bugün itibariyle biraz geç kalınmış bir hareket olabilir.
Hani biraz geç kalınmış olur. Yani birinci istasyon görkemi olmaz. İki belki üçüncü istasyon görkemi şeklinde olabilir. Ama bence yani özellikle geç de kalınmış bir şey değil. Ama şu 2-3 ay içerisinde oldu yoksa olmadı. Bu esneklik mesela Haziran ayında gösterilse yumuşama şu andaki kadar etkili olur mu bilemiyorum. Bazı şeylerde bir şeyin kararını kendisi değil ne zaman verdiğiniz önemlidir. Bu da öyle bir an, yani verdiğiniz karar değil, kararı ne zaman verdiğinizin çok önemli olduğu, kararın kendisinden bile önemli olduğu belki bir şeyden bahsediyoruz.
Bir kırmızı çizgiden bahsetmek mümkün mü artık Kuzey Suriye'de?
Yani ona doğru gidiyor ama şu an için erken diye düşünüyorum.
Pekala. Çok teşekkür ediyoruz Metin Gürcan. Saygılar. Katıldığınız ve yorumlarınız.
İyi günler efendim. Sağ olun. Sağ olun.
Evet, Metin Gürcan'la da konuştuk. İki röportajımız vardı. Bunlardan birisi Galip Ensarioğlu. Çözüm süreci. Çözüm sürecine Cumhurbaşkanı'nın, Başbakan'ın bakışları. Aralarında fark olup olmadığı. Ensarioğlu'nun açıklamaları önemliydi. Böyle bir mücadele devam ederken o mücadeleyi sürdürenlerin psikolojisini de göz önünde bulundurarak açıklamalar yapılıyor. Ama ila nihaye böyle bir sürecin devam edilmesi. Sürecin devam etmesi de mümkün değil demişti. Metin Gürcan ise olaylarda özellikle Suriye'deki yapılanmaya ve PKK'nın önceliğinin Suriye, tali davranışının da Türkiye olduğuna dikkat çekiyor. Suriye belirleyici. Peki bu süreçte Suriye belirleyiciyken Türkiye ile PYD arasında farklı bir uzlaşma noktası oluşturulabilir mi? İçeride bir çözüm süreci, dışarıda bir PYD uzlaşması. Böyle bir şey de yakın zamanda pek fazla görünmüyor ama olursa erken olmasının çok büyük katkısı olacağını da altını çizdi Metin Gürcan.
Haber almak için, haberi anlamak için. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün 17.30'da, tekrarıyla 24'te, rsfm.com.tr adresinde ve YouTube kanalında.
Bu arada birkaç bilgi de aktarayım. Ondan sonra Panama meselesini eline boyuna konuşacağız. Uğur Gürses'le canlı yayında. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden biraz bilgi aktarmak istiyorum. Dün akşam Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gen soru önergesi verildi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu hakkında HDP'nin verdiği bir önergeydi bu. Tabii ki son dönemde çocuk istismarları o kadar çok konuşuluyor ve günlük hayatımızın bir parçası haline geldi ki bizi utandıran, kızdıran, canımızı sıkan, insanlığımızdan utandıran gelişmeler haline geldi ki herkes dikkatle bu meseleyi takip etti. İlgili herkes ama elinde imkan olan herkes, özellikle sosyal medya, televizyonlarda, gazetelerde çok fazla görmüyorsunuz. Ama çok ciddi tartışmalar da oldu dün akşam Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Sema Ramazanoğlu birkaç kez kürsüye geldi. Çünkü muhalefetin çok sert eleştirileri vardı. Özellikle Ensar Vakfı ile ilgili bir defadan bir şey olmaz, o kurumu karalamamak lazım sözleri üzerine. Ve Aile ve Sosyal Planlama Bakanlığı, Politikalar Bakanlığı'nın gereğini yapmadığı, görevini yerine getirmediği biçiminde eleştirilere muhatap oldu. Ve Sema Ramazanoğlu da kendisini savundu. Anneliğimi sorgulamak kimsenin hakkı değil dedi. CHP'den böyle bir salvo vardı Sema Ramazanoğlu'na. Naci Bostancı, kritik bir mesele bu, bunun üzerinden politika yapmayalım diye uyardı ama mecliste gerilimi de engelleyemedi. Oylama sonucunda Sema Ramazanoğlu hakkında verilen gen soru reddedildi. Sonrasındaki manzara ise gerçekten çok hoş bir manzara değildi demokratik bir ülkede. Gen soru reddedilmiş. Sema Ramazanoğlu'nun önünde bir tebrik kuyruğu oluştu. O tebrik kuyruğu üzerine de sosyal medyada adeta kıyamet koptu. Gen soru reddedildikten sonra tecavüz aklandı etiketiyle Twitter'da bir hareket başladı. Binlerce tweet atıldı bununla ilgili ve gerçekten çok ağır tweetlerdi onlar. Mesela onlardan birkaçı: Yılmaz Özdil, Aile Bakanı'nın gen soru önergesine red için kalkan her el 45 erkek çocuğa tecavüze ortak olmuştur dedi. Bu kadar ağırdı. Can Dündar, Türkiye fotoğrafı hiç unutma diye çağrıda bulundu. Tecavüz aklandı, tebrik merasimi sırasına geçildi. Daha ne olsun dedi. Tecavüz, çocuk tecavüz utancını bir kereye indirgeyenin meclisten kaçışını bir kere kutlarsan insanlığına bir şeyler olur dedi Metin Hoca mesela. AKP'liler Aile Bakanı'nı kutluyor. Nesini, çocuk tacizlerini, tecavüzlerini önlememesini ve bir kereyle bir şey olmaz demesiyle mi kutluyor diye Tufan Türenç'in sorusu vardı. Gen sorunun reddinden sonra Aile Bakanı için kuyruğa girenler neyi kutluyorlar? Bu tablo beni bir insan olarak utandırıyor, kahrediyor cümleleri de Faruk Loğlu'na ait eski büyükelçi. Bahattin Yücel, eski Turizm Bakanı, Aile Bakanı hakkındaki gen soru oylamasına katılmayarak AKP'ye desteklerini açıkça gösteren MHP grubuna kocaman bir alkış sözleriyle bu tabloyu eleştirdi. Milliyetçi Hareket Partisi de en çok eleştirildiği günlerinden birini yaşadı dün akşam. Çünkü oylamaya katılmadı. Daha önce bir komisyon kurulması için talepte bulunmuştuk. Buna red oyu verildi. Buna tepki olarak da oylamaya katılmadık dedi ama bu haliyle AK Parti'ye destek vermekle suçlandı.
Türkiye, Dündar ve Gül'ün duruşmasının sonucunu ilk bizden duydu.
Şu anda bir alkış yoktu.
Öyle mi?
Niye işaret bu alkış? Dur bakalım, bir dakika gidiyorum.
Doğayan gazeteci Hasan Cemal, bir de bunu dinle programı için muhabirlik yaptı.
Peki Hasan abi, dikkatle seni takip ediyoruz.
Savcı tutuklama talebinde bulunmamış.
Anlatılmayanı anlatmaya, konuşulmayanı konuşmaya devam ediyoruz.
Size de muhabirlik yaptırdık Hasan abi bu yaştan sonra abi, ama bak, çok defa... teşekkürler. Geçelim Panama belgelerine. Benim çok dikkatimi çeken bir haber yayınlandı bugün Panama belgeleriyle ilgili olarak. Gerard Ryle, Panama belgelerinin o bütün tasnifinin organizasyonunu yapan kurumun başında, CNN International'dan Christine Amanpour'a bir röportaj verdi ve Panama belgeleriyle ilgili gerçekten çok çarpıcı bir takım bilgiler aktardı. Ona göre bu Panama belgelerini öncelikle Almanya'nın satın aldığını öğreniyoruz. Şöyle diyor, dünyanın önde gelen gazeteleri Panama Papers adıyla başlayan offshore hesaplarıyla ilgili Monsieur Fonseca belgelerini yayınladı. 2.6 terabayt büyüklüğündeydi belgeler. Bununla ilgili bir ön bilgi aktaralım. 11.5 milyon belge yayınlandı. Kayıtlarsa 214 bin şirket, 128 politikacı, 12 dünya liderinin gizli hesap ve şirketleriyle doğrudan bağlantılı, 16 dünya liderinin de dolaylı olarak ilişkili olduğu belgelerin 40 yıllık bir arşivi kapsadığı da açıklandı. Dünyayı sarsan sızıntının ardından belgelerin tasnif edilmesini ve yayınlanmasını sağlayan 400 araştırmacı gazetecinin çalışmalarını organize eden isim Gerrit Reil ise belgeleri, burasına dikkat, Alman hükümetinin satın aldığını söyledi. Yani belgeler gazeteciler tarafından tasnif edilmeden önce Alman hükümeti tarafından satın alınmış. Reil dahası Alman hükümetinin bu belgeleri Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere hükümetleriyle paylaştığını da açıkladı. Belgeleri getiren kişinin bilinmediğini söyledi. Haber kaynağının kendisini tehlikede hissettiğini de aktardı. Uğur Gür ses telefonu attığımızda bu belgeler ne manaya geliyor, ne olacak, Türkiye'de bir şey konuşulacak mı bunlarla ilgili diye bilgilerine başvuracağız. Ama öncesinde şu Almanya'nın bu belgeleri satın alması, Amerika ve İngiltere ile paylaşması dünyada sanki farklı bir organizasyonun parçası gibi düşündürdü bana. Sen ne dersin Uğur?
Şimdi Yavuz, tabii şöyle bir şey var, bunu biraz geriye gitmek gerekiyor. 2009 küresel krizinden sonra bu neredeyse büyük ülkelerin, Amerika ve Almanya başta olmak üzere, bu vergi ödeyenlerin veya daha doğrusu vergiden kaçınanların kapsam içine, kayıt içine girmesi çabası ortaya çıkmıştı. Çünkü hani bir şekilde bütün Avrupa'da, dünyada kemer sıkma önlemleri alınıyordu ve vergi ödeyenlerin sırtına biniyordu yük. Dolayısıyla hani siyasetçiler o yükü dengelemek için dediler ki artık bu vergi kaçıranlar da fazla oldular.
Hadi ellerini taşın altına koysunlar.
Tabii. Aynen o şekilde. Sonra mesela Alman hükümetinin İsviçre'den, çünkü İsviçre'de Amerika'ya bilgileri vermeye başladı. İsviçre'nin eski öyle hani vergi cenneti olma özelliği kaybolmaya başladı. Çünkü Amerika çok bastırdı. Amerika bastırınca İsviçre elindeki Amerikan vatandaşlarına ait bilgileri vermeye başladı. Aynı şekilde Almanya bastırdı. Hatta Almanya'nın satın aldığı söylendi. Onu bilmiyoruz. Yani bu Panama'daki bu bilgilerin hangi süreçlerle işte Alman hükümeti tarafından alındığını bilmiyoruz. Ama şu var, 2009 sonrasında başlayan sürecin bir parçası olarak düşünüyorum. Bir. İki, bu özellikle Avrupa'da bombalar patlamaya başlayınca Avrupa'nın kalbinde, işte Fransa'da, Paris'te, Brüksel'de ve cihatçı terörü, işte bunun finansmanı meseleleri tartışmaya başlanınca artık bu, özellikle bu paravan şirketlerin bu alanda ciddi bir şekilde kullanıldığı da bilindiği için artık dur denildiğini veya denilmeye başlandığını düşünüyor bana bu bütün olanlar.
Bu bir tabii insanın aklına hemen bir komplo teorileri geliyor, biliyorsun bu işlere de alışığız. Hı hı. Almanya işin içinde, Amerika işin içinde, İngiltere'de var. Acaba başka ülkelerin başına bir takım çoraplar mı örülüyor diye. Sen daha çok ekonomik boyutunun etkili olduğu kanısındasın anladığım kadarıyla.
Komplo tarafı değil. Ama ilk başlangıç orası, yani Alman hükümeti neden bu bilgileri satın aldı? Muhtemelen bu vergi kaçırma hikayesinin önüne geçmek için.
Evet.
Çünkü çok ciddi eleştiriler de var içeride, yani Avrupa'nın içinde. Oradan başladı ama muhtemelen işin terörün finansmanı, işte ne bileyim bütün dünyadaki bu terör örgütlerinin ya da işte nükleer silah geliştirenlerin, yani dünya barışına tehlike olan unsurları bir şekilde finansmanı kesme duygu düşüncesi de var diye düşünüyorum. Çünkü bu IŞİD meselesi özellikle şeyi gösterdi. Yani bir savaş sürüyor ve bu savaşan bir örgüt var. Bu örgütün de bir finansman kaynağı var. Sadece bu şeyle olmuyor. Yani gideyim de işte petrol tankerlerini bombalayayım, ne olan bir şey değil. Daha bir geniş çaplı olduğu görüldü. Nitekim şöyle düşünelim. Hani biliyoruz işte Katar, Suudi Arabistan gibi ülkeler bu cihatçılara silah yardımı yapıyor. Bu silahlar nasıl alınıyor diye düşünmek lazım en azından diye düşünüyorum.
O paralar hangi yollarla gidiyor falan.
Paralar hangi yolla gidiyor? Gidip hani böyle bakkaldan ciklet alır gibi alınmıyor mu silahlar? İşte biliyoruz ki mesela Hırvatistan'ın sattığını biliyoruz. Ama böyle hani devletler arası bir silah alışverişi şeklinde mi, yoksa paravan örgütler şirketler aracılığıyla mı yapılıyor, onu bilmiyoruz. Ama şu olanlara bakınca ilk düşen fotoğraf bize biraz fotoğrafı biraz da kamerayı o tarafa doğru döndürüyor açıkçası.
Peki önümüzdeki süreçte bu belgelerde açıklandıktan sonra biraz detaylarına da gireriz ama dünyada para trafiği eskisi kadar kolay yürümeyecek diyebiliyor muyuz? 2008'den alıyorsun sen tabii bu süreci. Bugün ortaya çıkan belgelerle birlikte de değerlendirdiğimizde. Yani ben param var, gidip herhangi bir adada gizli bir şekilde o paraları, kara para veya işte ne bileyim vergisi ödenmemiş parayı oralarda artık tutmakta zorlanacak mıyım eğer olursa bir gün?
Tabii giderek o çember daralıyor. Çünkü dediğim gibi hani bu tür silah ticaretiydi, işte ambargoları delen işte tırnak içinde terörist ülkeler ortaya çıktıkça ve bir de paranın dolaşımı, mobilitesi arttıkça ki düşün yani artık Bitcoin gibi paralar çıkmaya başladı ve burada herkes kendi kimliğini saklayarak bir şekilde varlık tutabiliyor, ödeme yapabiliyor. Bunun yayılacağı ve hesaba katılırsa artık paravan şirketlerin bir şekilde hani önünün alınması gerekiyor diye düşünmüş olabilir büyük devletler.
Dünya sistemi.
Hani komple teorileri tabii ki muhakkak hafta gelecektir ama mesela İngiltere'de İngiliz Başbakanı Cameron'un babasının Bahama'da bir şirket kurduğu ve o şirkette çalıştığı ve o şirketin yıllarca vergi ödemediği ortaya çıktı.
Orası da hani, mesela şaşırttı beni çünkü o... Almanya satın alıp Amerika ve İngiltere ile paylaşıyor belgeleri.
Evet,
o ülkenin de başında Cameron var ve başına gelecekler bilerek aslında gazetelerde yazılıyor.
Ama şunu unutmayalım. Şöyle bir faktör var. Yani buradaki araştırmacı gazetecilerin de dikkat ettiği bir unsur. Bu ille bütün hesaplar ortaya dökülecek anlamına gelmiyor. Hani bireysel, daha doğrusu kişisel bilgilerin özel olması, saklı kalması prensibi. Hareket orada şey yapıyor, yürüyor. Ama tabii siyasetçiysen ve Bahamalarda bir şirkette yakınların ya da senin bir hesabın varsa bunun hiç açıklanabilir tarafı yok. Dolayısıyla
ya da açıkla diyor bunlar... ya ben söyleyeyim de sen açıkla diyor.
Evet, evet. Şimdi şöyle bir şey var. Bir kısmı bunun vergiden kaçınmak için kurulmuş şirketler olduğunu biliyoruz biz.
Evet.
Hani tırnak içinde masum tarafı var ya da işte regülasyonları aşmak için çok katı kurallar ya da yani hukuk dışı ya da hukukun üstünde olmadığı ülkeler var. Bu ülkelerde bazı girişimciler kendi mal varlıklarını korumak için de bu yola sapıyorlar. Yani haksız da değil kimi burada şirket kalkanının altına girenler.
Yarını göremediği ülkeler, yarını göremediği ülkeler.
Bir şekilde ne bileyim işte mafyanın ya da böyle hani hukuk tanımayan devletlerin malına mülküne korkulmasından korkan girişimciler, kişiler de var.
Evet.
Ama öbür tarafta da hani kara para, rüşvet, işte terörün finansmanı boyutu var. Muhtemelen hani o hesaba katılmış olabilir. Yani hani kurunun yanında yaş da yanar.
Lüksemburg'da çok heyecan yarattığını görüyoruz bunun. İzlanda. Yanlış söyledim Lüksemburg'u.
Evet,
İzlanda
evet.
Başbakanının eşinin sanıyorum bir şirketi çıkmış bu taraflarda ve ona ilişkin bir röportajı da gördüm. Muhtemelen sen de izlemişsindir.
Evet.
Gazeteciler soruyorlar. Allah kimseyi, hiçbir siyasetçiyi o hale düşürmesin tabii.
Yani... Ama şu var. Demokratik bir ülkede basının da bir hesap yani soru
tam
soruyorsun.
Tam da onu söyleyecektim. Evet.
Tam şey.
Evet,
soru
evet.
Yani bunu açıklamanızı istiyoruz diyorlar.
Ben gazetecilik yapıyorum diyor. Niye bunu soruyorsunuz? Ben gazetecilik yapıyorum falan diye böyle bir enteresan da bir yapı. Evet, bizim de özendiğimiz bir tabloydu o doğrusu.
Evet ama şöyle bir şey var. Orada siyasetin de demokrasinin temel kuralı hesap verme üzerine kurulu. Yani bak şeyi söyleyeyim. O röportajın arkasından ertesi günü yani dün Reykjavik'te, İzlanda'da 22 bin kişi sayılmış resmi olarak.
Toplam nüfus kaç?
Meydanda toplanmış.
330 bin.
Efendim?
330 bin toplam nüfusu.
Evet ama şöyle düşünürsen seçmen sayısı daha düşük muhtemelen.
Tabii.
300 binden. Hı hı. Dolayısıyla söylenen şey şu, hatta Snowden da bunu retweet etti. Seçmen sayısının %10'u kadar bir kalabalık toplandı Reykjavik'te denildi.
Evet, evet.
Bu şimdi demokrasi ve demokrasiye katılım, hesap sormak açısından bence hani okullarda okutulması gereken bir şey. Seçmenlerin %10'u meydanda toplanıyor ve bize açıkla bunu diyor başbakanım.
Türkiye'de olsa karşılığı 5 milyon ediyor. Yani o kadar büyük bir rakam.
Evet,
o açıdan
evet.
Çok ciddi bir iş yani.
Mesela Türkiye'de İstanbul'da 5 milyon kişinin bir meydana toplandığını düşündüğün zaman hesap soran bir şekilde.
Çok gaz kullanılır Uğur.
Korkmaması gerekiyor. Yani
çok gaz kullanılır Uğur. Yani çok gaz gider.
Evet.
Bir durum olabilir. Türkiye'ye gelirsek, Türkiye'de bizi şaşırtacak bir takım şeyler bekliyor musun sen? Yakından da takip ettiğin için.
Şimdi şunu söyleyeyim. Yaklaşık bir sürü dosya var. Bunun sadece 2 milyon, 2.1 milyonu 11,5 milyonda PDF dosyası. Evet. Şimdi bu belgelerin taranması gerekiyor. Hem lokal dillerde olanları var, hem İngilizce olanları var. Bildiğim kadarıyla uluslararası araştırmacı gazeteciler konsorsiyumu özel programlar yazıyorlar. Bunları hani bir şekilde klasifiye etmek için, sınıflamak için. Dolayısıyla bu biraz zaman alacak ki bunun bir sene önce başladığında hatırlatmaz lazım. Mayıs ayında bir full liste, yani en azından başlıklar çıkacak gibi görünüyor. Türkiye'den de muhtemelen isimler, şirketlerin isimleri, kişilerin isimleri ortaya dökülecektir diye tahmin ediyorum. Olmaması imkansız çünkü bayağı geniş bir spektrumda bir bilgi şeyi olduğu görülüyor. Hani siyasetçiler var mı yok mu bilmiyorum ama şunu da hatırlatmak lazım. Bu bilgilerin, yani Panamalı avukatlık firmasının, hukuk firmasının bu dökülen bilgilerinin 1970'lerden bu yana olan bir seti içerdiğini de hatırlatmak lazım.
40 yıllık.
Dolayısıyla sadece bugünkü siyasetçileri değil, geçmişteki siyasetçilerin de pek rahat uyku uyuyamaması lazım başına bakıldığı zaman.
Herhalde biraz bekleyeceğiz ve göreceğiz bunu. Evet, enteresan, heyecan görünüyor. Verici bir zaman. Ama iş adamlarının, evet, isminin çıkması, onların herhangi bir bir yolsuzluğun içinde ya da vergi kaçmanın içinde olduğu anlamını taşır mı?
Hayır. Hayır, şey söyleyeyim, hatta bir örnek vereyim. Geçen sene değil, 2014 sonuydu galiba, Lüksemburg League. Yani Lüksemburg belgeleri ortaya döküldüğü zaman,
evet,
bunların içinde Türk şirketleri de vardı. Ama görülüyordu ki belgelerden karmaşık işte vergi şeyinden kaçınmak için orada bir şirket, iki tane şirket kurulmuş. Onun üzerinden işte satın alma gerçekleştirilmiş. Hani muhtemelen Türk şirketleri de çıkacaktır ya da bireyler çıkacaktır ama bu onların bir yolsuz bir iş yaptığı anlamına gelmez. İlk ağızda onu söyleyebilirim. Ama siyasetçi çıkarsa o zaman sormak lazım. Yani niye? Ne işin var?
Niye
kardeşim? Bu şirketle neden böyle bir paravan şirket kurarsın? Neden hesaplarını paravan şirketler arkasında saklarsın diye her seçmenin, her vergi mükellefinin sorması lazım.
Çok teşekkür ediyoruz Uğur Gürses
katkılarına. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
Teşekkürler. Hürriyet Gazetesi köşe yazarı Uğur Gürses'le konuştuk bu Panama belgelerini. Bütün dünyada bir heyecan var. En heyecanlı ülke ise az önce de söyledik, İzlanda. Yani seçmeninin %10'u sokakta, başbakan istifa etsin diyor. Başbakanın eşinin bu Panama belgelerinde ismi çıktı ve orada bir şirket kurduğu ortaya çıktı. Vergi kaçırmakla suçlanıyor ve İzlanda Başbakanı gazetecilerin karşısına çıktı. Röportajı tamamlayamadan da ayrıldı. Şimdi arkadaşımız da size gösterebilir. Bir de bunuizle.com adresine girerseniz o görüntüleri de takip edebilirsiniz. Enteresan, gazeteciler hiç istiflerini bozmadan soruyorlar. Görevimizi yapıyoruz. Gazeteciyiz. Soru sormamız lazım. Bana bunu niye soruyorsunuz diye soruyor başbakan. Bizim görevimiz bu. Sorarız diyor. Ama devamını getiremiyor. Hayli sinirli olduğu gözleniyor. Daha sonrasında da bir açıklama yapıyor. İstifa etmeyeceğini söylüyor. Diğer ülkelerde de benzer soruşturmalar olduğunu hatırlatalım. Hem iş adamları hem siyasetçiler için. Yani dünya bir süre bu Panama belgelerini konuşacak.
Siz ne göreceksiniz, onu yaşayacaksınız. Ben öyle bir Türkiye'de yaşamak istemiyorum, size bakmayın. PKK'nın eylemleri sahiplenmek üzere tekrar çatışma sürecine denildiğinde bile işlenmeyeceği, sahiplenmeyeceği olay yerine bıraktığı bir bildiridir aslında. Evet. Oluşturulmuş, evet, bir isimden ibaret.
Haber almak için, haberi anlamak için. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle.
Türkiye'nin sınırlarında gerilim var. Irak'ta öyle, Suriye'de öyle. Şimdi bir de Dağlık Karabağ meselesi çıktı. Dağlık Karabağ'da stabil bir durum vardı Ermenistan'la Azerbaycan arasında. Ama 3 gün önce burada da bir çatışmanın alametleri ortaya çıktı ve karşılıklı iki taraftan da asker kayıpları meydana geldi. Bugün itibariyle baktığınızda 3 gündür devam eden süreçte bir ateşkese evrildiğini gördük o gerilimin. Karşılıklı açıklamalar yapıldı ve ateşkes ilan edildiği hem Azeri tarafından, Azerbaycan tarafından hem de Ermenistan tarafından doğrulandı. Peki bunlar niye yaşandı? Orada stabil bir durum vardı, askerler duruyorlardı. Bu çatışma nereden çıktı? Bunu konuşalım istedik. Doçent Doktor Bekir Günay İstanbul Üniversitesi'nden telefon attığımızda. Merhabalar hocam.
Merhabalar efendim.
Yıllardır bir zaten gerilim noktası Dağlık Karabağ bölgesi Azerbaycan'la Ermenistan arasında ama stabil de bir durum vardı. Bu kıvılcım nereden çıktı? Nasıl açıklayabiliriz?
Aslında bu kıvılcım uluslararası denklemdeki değişkenliğin bir uzantısı. Yani birkaç alt sebep var. Bunlardan bir tanesi bu. Yani Rusya'nın uluslararası sistemde tekrar sahneye dönmenin sancıları olarak ben değerlendiriyorum. Bir tanesi Ukrayna, bir tanesi Suriye. 2008'de Gürcistan'da yaşanan hadiseler. Evet. Bu ise potansiyel olarak bekleyen bir sorundu. Özellikle 1990'ların ortalarında başlayan Azerbaycan toprağında Ermenilerin haksız bir yere işgaliyle başlayan bu Karabağ sorunu, Minsk grubu ülkeler dediğimiz Fransa, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri'nin dahil olduğu büyük grup tarafından bu gündeme getirildi. O andan itibaren sorun çözülmeden dondurucuya tabi özellikle kondu. Şu anda dondurucudan çıkarılmaya çalışılan bir sorun olarak değerlendirmek lazım. Bir tanesi bu.
Yani,
küresel denklemdeki değişken süreçler, iki bölgesel dondurmuş olan sorunlar buna paralel olarak yavaş yavaş erimeye başlaması. Bir diğer ise lokalde indiğimizde ise Ermenistan ve Azerbaycan'daki güç denge değişikliğinden kaynaklanan bakış açıları olarak değerlendirmek lazım.
Ya deyim yerindeyse kim bu işi gıdıkladı sorusu önemli. Yani Rusya mı diyorsunuz buna?
Rusya bu etkenlerden bir tanesi. Yani şu anda şu iki devletin altını net dolduralım. Bir Ermenistan dediğimiz devlet, özellikle Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra bölgedeki en zayıf halkayı oluşturan, yani üç devlet, Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan üçünden baktığımızda en zayıf halkı olarak karşımıza çıkıyor. Denize kapalı bir devlet.
Evet.
Ülkede ciddi bir şekilde yıllardır ortaya çıkan bir işsizlik süreci var. İstikrar problemleri ciddi olarak da yaşıyor. Yaşayabilmesi için bu devlet şu ana kadar bir önce Amerikan diasporası tarafından belli oranda beslendi ama çok etkili olmadı. Kurulduğu andan itibaren hep var olan sebeplerden dolayı Rusya tarafından enerjiden ekonomiye kadar ve silahlı yapıya kadar etkin olan bir devlet olarak karşımızda.
Hatta dolayısıyla Suriye, bu devlet Suriye krizinde oradaki askeri varlığını da arttırdı Rusya.
Aynen. Yani dolayısıyla bu kadar Rusya'nın kontrolüne geçen bir devlet, Rusya'nın genel politikaları içinde eşgüdümlü politika izliyor. Karabağ meselesi ise zaten Rusya'nın bölgedeki oluşmaya başlayan yeni ekonomik dengelerden Ermenistan faktörünü devreye sokması olarak da görmek lazım.
Yani Ermenistan orada etkin mi olsun istiyor? Rusya'nın talebi o mu?
Anlamadım efendim.
Ermenistan etkin mi olsun diyor. Yani Ermenistan dediğim olsun
yani
diyor
Ermenistan
Karabağ'da.
Yani Ermenistan orada etkin olarak değil. Ermenistan orada Rusya'nın genel politikalarını destekleyen, kendi güvenliğinin Rusya tarafından devam ettirmesi için bölgede bir kaosu tetikleyen unsur olarak her zaman var olmaya başlamıştı. Bu süreçte de rol almaya devam ediyor. Ama esas tablo Azerbaycan tarafındaki değişen yapı. Azerbaycan'ın özellikle son 10-15 yıldır bölgede sağladığı ekonomik üstünlük, kişi başına düşen gelirdeki artışları, buna paralel olarak da Gürcistan ve Türkiye üstünde özellikle enerji ve ulaşım hattıyla geliştirdiği birlikte hareketlilik Rusya açısından da ciddi riskleri de beraberinde taşıyor. Dikkat ederseniz Sayın Cumhurbaşkanı'nın Azerbaycan'a gideceği sırada Türkiye'deki bombaların patlamasına karşı olarak Aliyev'in Türkiye ziyareti ve yapılan ekonomik, askeri, siyasi anlaşmalarla beraber başlayan bu birliktelik Rusya açısından ciddi riskleri de beraberinde getiriyor. Bu bölgedeki en büyük temel problem güvenlik problemleri. Ve güvenlik problemleri de dondurmuş buna benzer sorunlar gibi. Yani şu anda burada yaşadığımız Karabağ sorunu gibi, yukarıda Gürcistan'da gördüğümüz Osetya, Abhazya, Acaristan gibi potansiyel etnik problem veyahut da dini veyahut da geçmişten kalan tarihsel problemler bu küresel güç denkleminin değişmeye başlamasında sancılar ve sıkıntılar olmaya başlıyor. Ama buradaki tablo şu, son bir yıldır Karabağ sorununda Ermeniler rutin olarak tacizkar tutumlarına devam ediyorlardı. Azeriler de bu rutinin karşısında bir rutinlikle cevap veriyordu. Ama buradaki son gelinen noktaya baktığımızda Azerbaycan'ın özellikle gerek İsrail ve Türkiye ile başlattığı askeri yeniden ordu üstünde güncelleşmesinin getirdiği artıları kullanarak üstünlük pozisyonuna geçip alanını daha ileriye götürme noktasına getirmesi şeklinde görmek lazım. Bu kadar olayın daha
yani ben biraz daha güçlendim diyor Azerbaycan ve bundan sonra benle daha fazla oynayamazsın. Eğer oynarsan da karşılığını alırsın gibi bir mesaj mı vermiş
oluyor? Aynen. Biraz daha sert noktaya doğru, yani şu anda gözüken sizin de bahsettiğiniz programında söylediğiniz ateşkes tartışmaları aslında ateşin daha hala devam ettiğini gösteren bir tablo var. Çünkü Azerbaycan'da şöyle bir kanaat oluşmuş durumda artık. 20 yıldır süren bir şey var, Karabağ sorunu var. Azerbaycan'ın içinde 1 milyona yakın bir
göçmen var.
Kitlesi var. Bu ülke içinde ciddi sıkıntıları da beraberinde getiriyor. Dolayısıyla bu şu anda da haklı olarak kendi toprakları işgali altında ve dünyaya bunu anlatmaya çalışıyor. Dolayısıyla eğer madem bu güç çatışmasına doğru gidecekse küresel unsurlar da devreye girmeden yani baş başa kalırsak bu işi ben sonuna kadar gidip çözebilirim diye bir düşünce oluştu. Bu hem siyasi yapıda var hem de ülke yönetiminde açısından da var. Bir de iki ülke için yani gerek Ermenistan için gerek Azerbaycan için kimlik oluşumunda Karabağ'ın çok önemli bir rolü var. Yani Ermenistan'daki şu anki Sarkisyan biliyorsunuz Karabağ'daki evet. Azeri katliamını yapan adam. Yani şu an Ermenistan'da devlet başkanı olarak devam ediyor. Dolayısıyla bu iki ülke açısından da böyle bir olayın iç politikaya bakan tarafları da var. Çözülmesi veya çözümsüzlüğü ülke içindeki iç yapılanmaları da etkileyecek bir tarafı var ama daha kuş bakışı olarak olaya baktığınızda Rusya'nın sahadaki etkinliğinin yani Suriye'deki biraz önce sizin de bahsettiğiniz gibi S-300'lerin bir benzerinin de Ermenistan'a konmasının altında yatan nedeni bense Türkiye-Azerbaycan ekonomik ve siyasi yakınlaşmasıyla bölge denkleminin de değişkenlik olma ihtimallerine karşılık Ermenistan kartının zaman zaman harekete geçirebileceğini askeri üst ekseninde ve askeri yapılanmalar açısından baktığımızda Türkiye'yi tamamen sıkıştırmaya yönelik bir küçük ama girişim. Uzun vadeli bir politik olarak değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum.
Hocam çok teşekkür ediyoruz. Doçent Doktor Bekir Günay'la konuştuk efendim Bilgisayar'dan İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden kendisi ve bize Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki son krizin detaylarını aktardı ve anlattıklarından anladığımız Rusya bu meselede etkin bir durumda. Azerbaycan uluslararası aktörler meseleye dahil olmadan eğer burada bir hır çıkacaksa ben Ermenistan'la mücadele edebilirim derdinde ama Rusya da hem Türkiye'ye hem de dünyaya yine Ermenistan üzerinden bir mesaj verme derdinde gibi görünüyor. Bir bu eksikti diyebiliriz çünkü gerçekten Türkiye'nin çevresinde nereye bakarsanız bir sıkıntı var. En sıkıntılı bölge Suriye. Zaten oradan başımızı alamıyoruz. Irak'la ilgili çok ciddi sorunlar var. Bir de üzerine şimdi Karabağ meselesi ve Ermenistan'la gerilim olabilir. Çünkü Ermenistan Türkiye'nin bölgeden elini çekmesini istedi bu gerilimden sonra. Ama başka ülkeler buna pek fazla aldırış etmediler. Birkaç haber aktaracağım. Ondan sonra da bitireceğiz programı. Onlardan birisi dedim ya Türkiye'nin çevresi zaten ateş içinde diye. Gaziantep Oğuz elinde Dağ Hudut Karakolu sorumluluk bölgesine IŞİD tarafından bir top ve iki havan mermisiyle saldırı düzenlendi. Yani IŞİD artık Türkiye'ye doğrudan saldırı düzenlemeye başladı. Karakol bölgesine bu iyi bir gelişme değil. Türkiye'nin o bölgede askeriyle var olmasını, oraya çekmeyi, bataklığa çekmeyi isteyen bazı gruplar olduğu bilgisi de var. Bu çerçevede değerlendirmek lazım. Türkiye tarafından da yine toplarla bu saldırıya karşılık verilmiş. IŞİD meselesi nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi personelinin ailelerini Türkiye'den tahliye girişimi başlattığını söylemiştik daha önce haber olarak vermiştik. Bu çerçevede İncirli'nin tamamen boşaltıldığı bilgisini de aktarabiliriz size. Son kafile dün itibariyle Türkiye'den ayrıldı. Eş ve çocuklar gitti. Sadece görevliler kaldı. IŞİD tehdidi nedeniyle Amerika Türkiye'de önlem aldı. Yine İngiltere'nin bir uyarısı var kendi vatandaşlarına ve İngiltere diyor ki Diyarbakır'la Suriye sınırındaki 10 kilometre boyunca seyahat edilmemesi gerekir diyor. Buralara yaklaşmayın diyor. Nereler onlar? Şırnak, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Hatay, Siirt, Tunceli, Hakkari. Buralara gitmeyin diyor. Diyarbakır'a gidecekler için ise surdan uzak durun diyor. Böyle bir uyarı gündeme taşımış. Tam yaz gelirken bu uyarılar hiç iyi değil. Turizm açısından zaten bitmiş, iyice bitecek. Bir de Gaziantep'te IŞİD canlı bombası yakalandığı haberi var. Onu da aktarayım. Polisin düzenlediği operasyonda dokumacılar grubu üyesi olan ve İçişleri Bakanlığı'nın mavi listeyle aradığı Mehmet Mustafa Çevik başta olmak üzere iki canlı bomba yakalanmış. İstanbul'da yapılan bir operasyonda soruşturmanın derinleşmesiyle bu noktaya gelinmiş. İlginç bir bilgi de aktaralım. CHP içinde yeni bir polemik bu. Aslında bir süredir vardı. İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun CHP Beşiktaş Belediye Başkanı'na yönelik eleştirileri ve son olarak dün akşam Aykut Erdoğdu daha da işi sertleştirdi. Bıçak kemiğe dayandı dedi. CHP İstanbul Milletvekili Erdoğdu Beşiktaş Belediye Başkanı Haznedar'a adeta bayrak açtı. Erdoğdu'dan sert bir mesaj var. Twitter üzerinden verdi bu mesajı ve şöyle dedi. Bıçak kemiğe dayandı. Kan kusup kızılcık şerbeti içtim demekten bıktım. Beşiktaş Belediye Başkanı hakkında disiplin süreci başlamalı diyor. İstanbul'un en ismini duyuran milletvekillerinden birisi CHP'de Aykut Erdoğdu. Genç bir isim, aynı zamanda faal bir isim ve Beşiktaş Belediye Başkanı'yla yıldızları hiç barışmıyor. Hazineden için son olarak CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, CNN Türk canlı yayınında yine eleştirilerde bulunmuştu. Hazinedarın Umre dönüşünde, bu tabii çok komik bir görüntü, havaalanında işçilerin karşılaması parti içinde tartışmalara yol açmıştı. Karşılıyorlar temizlik işçileri ve alkışlatıyor kendisini. O işçilerin oraya götürülmesi de doğru değil. Çok ciddi rahatsızlık duydum görünce, kendi kendine dönmeliyim, bu haber olmamalıydı dedi Özgür Özel. Şimdi Aykut Erdoğdu da Hazinedar'la ilgili bu açıklamayı yaptı. Yani bıçaklar ve silahlar çekilmiş gibi görünüyor. Tabii genel merkezin tavrı belirleyici olacak bu konuda. Evet, bugünlük de bitiriyoruz. Bitirirken bir şarkıyla bitiriyoruz tabii, her zamanki gibi. Bugünkü özel bir şarkı. Önce hatırlatalım. Bu gece saat 12'de RSFM'de bu programın tekrarı var. Ayrıca bir de bunu izle.com adresine girdiğinizde de görüntülü olarak bu programın tamamını izleme imkanınız olduğunu hatırlatalım. 90'ların efsane grubunun solisti, yaşamı ve şarkılarıyla olduğu kadar esrarengiz ölümüyle de unutulmazlar arasına giren ve etkisi günümüze kadar devam eden Nirvana'nın kurucusu Kurt Cobain bugün tüm dünyada şarkılarıyla anılıyor. Biz de bugün About a Girl'le kapatıyoruz programımızı. Yarın 17.30'da buluşacağız. İnşallah bu 24 saat iyi geçer hepiniz açısından. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.
Ohan'dan Bir de Bunu Dinle sona erdi.